Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmiduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahi fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Ya eyyühellezine amenittegullaha hakka tugatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühennasu tegu rabbekumullezi khalagakum min nefsin vahide ve khalaga minha zevceha ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa. واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrül umuri muhtesatihâ ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atun zalâle ve kullu zalâletun finnâr. Geçtiğimiz haftalarda Nuh Aleyhisselam'ın kıssalarını Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tebliğ ve davetini okumuştuk. Bugün kısaca onun hayatından çıkarılacak dersleri okuyacağız. İleriki haftalarda da inşallah İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ ve davetine geçeceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın hayatından çıkan derslere ve ibretlere gelince, Nuh Aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından sabır ve sebata mazhar olmuştur. Davetin özelliklerini ve davet olunanların halini biliyordu. Dolayısıyla Allah'a basiret üzere davet ediyordu. Yumuşak huylu, geniş kalpli ve kavmini severdi. Nefsinde de haset ve çekememezlikten yana hiçbir şey yoktu. İnsanların onu hafife almalarından hiçbirisine aldırmaz, heva ve hevesler için en ufak bir değer vermezdi. Şüphesiz o Allah'a inanmış ve onun emrine boyun eğmişti. Daveti için yaşardı. Onun uğrunda gecesini gündüzüne katar, gizli ve açık her zaman çalışırdı. Buna karşılık hiçbir ücret istemez, herhangi bir maddi çıkar beklemez ya da herhangi bir makam asla beklemezdi. Onun davetine inananlar, işte onlar onun ehli, aşireti, hizbi ve kavmi idiler. İsterse onların Nuh Aleyhisselam ile nesep bakımından hiçbir irtibatları ve dünya menfaatlerinden hiçbir ortak yönleri bulunmasa da. Davetini inkar edenlerse ondan çok uzaktırlar. Onun ailesi veya kendisine nesep bakımından insanların en yakını bile olsalar. Onun müşriklere olan düşmanlığı, onlara karşı gösterdiği uzun sabrına ve kendisine yapılan şiddetli baskılara göreydi. Bundan dolayı Rabbine yeryüzünde onlardan hiçbir canlı bırakmasın diye dua etti. Müşriklerden kimse bırakma diyerek dua etti. Öyleyse Allah davetçilerine düşen görev, ilimde, sabırda ve yalnız Allah için olmada Nuh Aleyhisselam'ı kendilerine örnek edinmeleridir. Ve bilmelidirler ki bir kavim kendini değiştirmediği müddetçe Allah onları değiştirmez. Nuh Aleyhisselam'ın örnek verilen çalışmasıyla beraber Allah'a yönelişi çok kuvvetli, ona sığınması çok fazlaydı. Dileyen Nuh Aleyhisselam'ın kıssasındaki ayetlere dönsün. Bu ayetlerin başlangıçları Nuh, ey Rabbim dedi şeklindedir. Cenab-ı Hak onu çok şükreden bir kul olarak isimlendirdi. Nuh Aleyhisselam zaferi sadece Allah'tan bekliyordu. O geceyi gündüze katıp tebliğine devam ederken hiçbir zaman müşriklere karşı, müşriklerle birlikte yapılan anlaşmalara emellerini bağlamıyordu. Kendi kuvvetine veya kendisine tabi olanların maddi kuvvetlerine de mağrur değildi. Buna aldanmıyordu. Onun gayba olan imanının kuvvetine delalet eden hususlardan birisi de kavminin alaylarına karşı kesin tavır alarak verdiği, ki o zaman da en şiddetli zaaf hallerindeydi. Yarın da Allah'ın ona yardım etmesiyle o onlarla alay edecektir şeklindeki kati cevabıdır. Allah Teala kulu ve Resulü olan Nuh Aleyhisselam'a yaptığı her işinde çok yakındı. Örneğin gemi yapılışı esnasında şöyle buyuruyor. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Gemi dağlar gibi dalgalarla akıp giderken de şöyle buyuruyor. Nezaretimizle akıp gidiyor. Allah'ın gözetiminde. yani bizim korumamızla, muhafazamızla ve takdirimizle demektir. Dünyadaki bütün ordular gelse bile Allah'ın muhafaza ettiği bu azıcık mümin gruba galip gelemez. Allah şunu diyene rahmet etsin. Eğer inayet gözleriyle seni korursa, evet işte o zaman bütün korkular eman olur, güvence olur. Cenab-ı Hak pek çok yerde Nuh Aleyhisselam'a nasıl icabet ettiğini bizlere açıklamıştır. Ve bundan önce de Nuh nida ettiğinde ona icabet ettik ve onu kurtardık. Şüphesiz Nuh bize nida etti ve dedik ki o Allah icabet edenlerin en iyisidir. Bizler bugün Allah'la irtibatımızı kuvvetlendirir, ona sığınmayı fazlalaştırır, zaferi ve sebatı sadece ondan beklersek bize de yardım eder ve düşmanlarımızı aziz ve muhtedirin şanına yakışır bir şekilde kahru perişan eder. Peki madem durum bu, bazı insanlara ne oluyor da zafer ve yardımı Amerika'dan, Sovyetlerden yahut kafirlerle birlikte yapmış oldukları anlaşmalardan bekliyorlar? Yahut da bazılarının sapıklıklarına itimat ediyorlar ve bunu da siyaset diye isimlendiriyorlar. Vallahi bu hiçbir şekilde çözüm değildir. Bu ümmetin sonra gelenleri ancak öncekileri ıslah eden şeyle düzelir. Yani sahabe, tabi'in neyle ıslah olduysa ümmetin sonra gelenleri de onunla ıslah olacaktır. Nuh Aleyhisselam'a tabi olanlar çok çok azdı. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Emrimiz gelip su tandırdan fışkırmaya başlayınca Nuh Aleyhisselam'a her hayvan türünden birer çift, daha önce helakine hükmettiğimiz hariç aile fertlerini, yani helakine hükmettiği oğluydu. Ve iman edenleri gemiye yükle demiştik. Zaten onunla beraber ancak pek az kimse iman etmişti. Çoğu peygamberlere tabi olanlar da çok azdı. Bununla beraber Cenab-ı Hak onları yardımıyla destekliyordu. Hak ehli her zaman azınlık olmuş. Ümmet içerisinde bile bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetin 73 fırkaya bu ayrılacak. Sadece birisi kurtulacak diyor. Yani kendi İslam ümmeti içerisinde bile hak ehli az. Ve şöyle buyurmaktadır. Nice az topluluk vardır ki Allah'ın izniyle daha çok olana galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanlardan bazıları zaferin çokluğa bağlı olduğunu zanneder. Bu tamamen yanlış ve hatta cahiliye ölçülerine göre bile yanlıştır. Vietnam'ın Amerika'ya olan işi nasıl oldu? Veya İsrail'in Arap devletleriyle olan durumu nasıldır? İsrail ki bizden sayıları çok çok azdır. Öyleyse büyük çoğunluklarla övünenler, bu çoğunluklar onların ordusunda yürüyorlar, hesaplarına tekrar bir göz atmalıdırlar. Çünkü bazen onların çoğunluğu ki eğer doğru söylüyorlarsa onlar için yardımcı değil, aksine büyük bir yük olurlar. Bilmelidirler ki çeşitli alanlarda yükselmiş az bir mümin cemaat eğer ilahi ve maddi sanatsal zafer vesilelerini elde ederse mutlaka galip gelirler. Hiçbir darlık yoktur ki onu rahatlık takip etmesin. Nitekim İnşirah suresinde de öyle buyrulur. Her zorlukla beraber kolaylık vardır. Şüphesiz her zorlukla beraber kolaylık vardır. Ve mükafatın büyüklüğü de belanın büyüklüğüne göredir. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın Nuh Aleyhisselam'a mükafatı çok büyüktü. Cenab-ı Hak fesatçı kafirlerden yeryüzünü temizledikten sonra Nuh Aleyhisselam'ı orada yerleştirdi, sabit kıldı. Bu mamur edilmiş yeryüzünde mümin muvahhidlerden başka kimse kalmadı. Allah peygamberinden bir kafir çocuk aldı, onun yerine kendisine mümin evlatlar verdi. Cenab-ı Hakk'ın nebisine bir ihsanı da şu ki, bütün yeryüzündekiler tamamen onun evlatları oldular. Zaten ikinci baba kabul edilir, insanların ikinci babası kabul edilir Nuh Aleyhisselam. Yani Adem Aleyhisselam nasıl insanlar olursa, yeryüzündeki insanlar tamamen helak edildiği için müşrikler, Nuh Aleyhisselam İkinci baba. Şöyle buyuruyor Allah Teala ve onun zürriyetini baki kalanlar kıldık, devam edenler kıldık. İmam Ahmed'in Semure radıyallahu anh'ten tercih ettiği bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sam Arapların babasıdır. Ham Habeşlerin ve Yafes de Rumların babasıdır. Yani bizim Türklerin babası da Yafes soyundan geliyor. Allah Teala'nın davette çalışanları bir takım belalarla müptela kalacağı hükmünden gafil olanlar şu iki sebepten dolayı habersiz oluyorlar. Birincisi, bazen olur ki Cenab-ı Hakk'ın tebliğciyi oğlunun dinden çıkmasıyla veya hanımının dinden çıkmasıyla ya da her ikisinin helakıyla imtihan etmesi davetçi için tamamen hayır olabilir. Bu durumda davetçinin üzerine düşen tek şey bütün gücünü ehline, ailesine ve zürriyetine davayı tebliğde harcamasıdır. Cenab-ı Hakk'a olan itimadını en güzel bir şekilde muhafaza etmeli ve ona sonsuz güvenmelidir. Onun kaza ve kaderine razı olmalıdır. Onun rahmetinden asla ümitsiz olmamalı ve yeise ümitsizliğe düşmemelidir. Kendisine gelen sevmediği şey karşısında hiçbir zaman zaafa düşüp yıkıma uğramamalıdır. Sürekli Cenab-ı Hakk'ın şu kavlini hatırlamalıdır. Olabilir ki sizin hoşunuza gitmeyen o şeyde Allah birçok hayır takdir etmiş bulunur. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın kafir olan hanımı ve oğlunun helak olması onun için tamamen hayırdır. İkincisi, zaferin belalardan ve sabırdan sonra gelmesi, sıfatlar ve isimleriyle yüce olan Allah'ın sünnetlerinden, yani adetlerindendir, kanunlarındandır. Biz sizden mücahitleri ve sabredenleri belirlemek için sizi imtihan edeceğiz, buyurulur. Eşya zıttıyla ayırt edilir. Cenab-ı Hak kötüyü iyiden ve zayıfı dolgundan ayırt eder. Nuh Aleyhisselam'ın hayat hikayesi ve bundan çıkarılacak dersler şimdilik bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta Nuh Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam gelinceye kadarki dönemde gelen peygamberler, onların davetleri, bunlar işlenecek. Tevhidle ilgili konuda salih bir zatın kabri yanında Allah'a ibadet eden kimse hakkında şiddetli ifadeler kullanıldığına göre salih kişinin bizzat kendisine ibadet eden hakkında neler söylenir diye bir bab başlığı var kitabımızda. Sahih'te Buhari ve Müslim'de geliyor rivayet. Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayete göre Ümmü Seleme radıyallahu anha Habeş topraklarında gördüğü bir kiliseyi ve içinde bulunan resimleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a anlatmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştu. Onlar kendi aralarında bulunan salih bir zat ya da salih bir kul vefat edince kabri üzerine bir mescid inşa ederler. İçini de böyle resimlerle süslerlerdi. Böyleleri Allah katında en şerli yaratıklardır. Bunlar kabir fitnesiyle heykel fitnesini bir araya getirmişlerdir.
Şimdi burada tam anlamadığım için soruyorum. Biz mesela türbelerimiz falan.
Aynı kafa.
Aynı kafa.
Öyle ki yani adam kıbleye yönelmiyor, kabre yöneliyor. Bu da yetmiyormuş gibi bir de kabirden şey isteniyor. Evet. Mesela kitaplar da var yani isterseniz gösteririm. Mesela asrımızda yaşayan Kadiri şeyhlerinden birisinin ki bu aynı zamanda hadis alimi bak. Evet. Kadiri şeyhi aynı zamanda hadis alimi. Böyle bir zat olmasına rağmen işte tasavvufa olan köklü bağlılığı onu o hadislerin bereketinden mahrum etmiş. Evet. Allah bir kimseyi hidayet etmeyince etmiyor. Diyor ki işte kabir rabıtası şöyle yapılır diyor. Kabri ziyaret edersin. Şöyle ellerini namazdaymış gibi bağlarsın. Kabrin önünde durursun. İşte gözlerini yumarsın. İşte 11 ihlas, bir ayet-el kürsi, Fatiha, bunları muhafaza eden bunları okuyup kabirdekinin ruhuna hediye edersin ve ondan medet isteyerek şöyle şöyle dersin. Ey falanca diyerek böyle bir irtibat kurarsın. Onu düşünmeye başlarsın. Onunla karşılaştığını düşünürsün falan filan diye böyle devam ediyor gidiyor.
Evet.
Kelime kelime böyle gösterim yani. Direkt men kabirdekine ibadettir yani. Bu başka bir şey değil.
Yani bu kabirdeki şey zaten bizim normalde yaptığımız kabir ziyaretlerinde de buna benzer
şeyler yapıyoruz. Peygamber yani, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü oralar ahiret hatırlatır diyor. Evet. İlk önce kabir ziyareti yasaklanmıştı. Size diyor kabir ziyaretini yasaklanmıştım artık ziyaret edebilirsiniz çünkü o ahiret hatırlatır diyor. Bu açıdan baktığımız zaman bizim kabir ziyaretindeki amacımız ahireti hatırlamak, ölümü hatırlamak.
Evet.
Bunda bir kafirin kabrini ziyaret etmekle bir Müslümanın kabrini ziyaret etmek arasında hiçbir fark yok. Evet. Yalnız Müslümanların kabristanına uğradığın zaman Esselamu Aleyküm ya darul kavmi müminin inşallahu bina bikum lahigun İnna inşallahu bikum lahiqun. İnşallah biz de sizin aranıza yakında katılacağız.
Evet.
Diye selam vermemiz tavsiye ediliyor. Başka bir şey yok. Müslümanların kabirlerine sadece bu. İşte ondan yardım beklemek veya onu aracı kılarak orada bir şey istemek veya ölülere yaptığın amelin sevabını hediye etmek, bunlar caiz olan şeyler değil. Çünkü Necim suresinin 39. ayetine Allah Azze ve Celle kişiye kendi çalıştığından başka bir şey yoktur diyor. Sen burada namaz kıl, başka bir ibadet yap, Kur'an oku, işte kabirde okumasan bile burada oku, git ölüye hediye et. İşte bu ayet bunu engelliyor. Kişi ancak kendi çalıştığı şey vardır diyor. Öbür taraftan sahih hadiste kişi öldüğü zaman ameli kesilir ancak üç şey müstesna diyor. Geride bıraktığı salih evlat.
Evet.
Kendi amelidir bak. Güzelce, salihçe yetiştirmiştir. O Kur'an okudukça, hayırlı amel yaptıkça vesile olduğu için onun sevabını alır. Kendi yaptığı ameldir. Geride bıraktı musaf diyor. O musaftan Kur'an-ı Kerim okundukça sevabını alır. Yine kendi ameli bak. Diğer bir amel işte yaptırdığı bir mescit.
Yaptığı bir çeşmeyi. Evet.
Bir hayır. Anladım. Ondan su içen bulundukça sevabını alır. Bunlar hep kendi fiilidir bak. Ama ben burada Kur'an okuyayım, sevabını ona hediye edeyim. Bu yok yani. Kişi ancak kendi çalıştığı vardır ya ayette. Necim suresi 39. ayet.
Ona ben bir bakayım. O biraz şey geldi. Bana biraz
yani demek istediğim alimlerin de Mali bu konudaki ayet ve hadisleri araştırmasının neticesinde çıkan hüküm şu: bedeni bir fiil yapması gereken ibadetlerde bunların sevabı ölülere ulaşmaz.
Evet.
Ama mali ibadetlerde, hac mali bir ibadettir. Zekat, sadaka mali bir ibadettir. Mali ibadetlerin sevabı ölüye hediye edebilirsin. Evet. Yani falancanın sadaka veriyorum, falancanın ruhuna hediye ediyorum diyebilirsin. Bu mali bir ibadettir. Ama fiilen yapılması gereken bir ibadetse, mesela namaz böyledir. Fiilen yapman gerekir.
Evet.
Kur'an okumak böyledir. Zikir yapmak böyledir. Bunlar ölülere hediye edilemez.
Yani şimdi ben anladığım kadarıyla dua ediyoruz. İşte kılmış olduğumuz namaz, okumuş olduğumuz ayetleri falan, işte falanca falanca ölülerimizin ruhuna hediye
ediyoruz. Manası yok.
Hiçbir manası yok bunda, değil mi?
Rasul da
yani ben genelde okuduğum zaman bu şekilde dua ederken bu şekilde dua ediyorum da o amaçla soruyorum.
Yıllardır yani, bize öğretilen bu gayet normal yani öyle de.
Nasıl?
Yıllardır bize öğretilen buydu.
Ha yani işte onun için diyorum. Ben mesela kabre gittiğim zaman benim gördüğüm, bildiğim oydu. Ben gittiğim zaman ben mesela sizin bir yakınınızın mezarının yanından geçiyorsa, tanıdığım bir insansa, sizinle ilgili bir şikayetimizi ona iletebiliyorum. Ya böyle bir mezar ziyareti şeyi var bende. Ben hala da bak burada en çok, en sık gittiğim, haftada iki sefer bile gittiğim bir mezar var. Kayınpederimin mezarı. Haftada iki sefer falan giderim. Her aklıma geldikçe giderim. Her seferinde kendi derdim, sıkıntım, bir şeyim olduğu zaman
bir şey yok.
Yani ha,
yardım mi istemek şeklinde olmaz. Sonra bir şey
yardım istemek
şimdi
değil.
Şimdi ölüler yani, bak ölüler
özür dilerim.
Dediğinde hiçbir şey yok. Şu açıdan diyorum. Hadiste mesela bir kimse bir müminin kabrine uğradığı zaman diyor ve selam verdiği zaman diyor o onun selamını alır diyor. Eğer evet, tanıdığı birisi ise ondan o da ölü de onu tanır diyor. Ünsiyet evet, eder diyor. Kabri başına oturursa onunla ünsiyet eder diyor.
Şimdi söylemek istediğim şu. Ben şimdi gidiyorum mesela bazı sıkıntılarım var. Benim ailemin çok büyük bir sıkıntım var. Bu sıkıntılar benim biraz açtığı zaman en çok rahatladığım yer şu anda orası. Haftada iki sefer, üç sefer gittiğim zaman giderim ya, işte sen ölmemiş olsaydın şu olmazdı. İşte şu sen öldükten sonra oldu, ondan bu tarafa bunu düzeltemedim gibi.
Ha bir çeşit yani dertleşme.
Ha bir çeşit dertleşme. Yani, bunda bir
sakınca mahsus. Sıkıntılı gibi ölmeseydin şu olmazdı. O
ya işte diyorum
yani, yani mümin keşke dememelidir. Allah'ın takdiri karşısında.
Demişimdir ya, demedim desem şey olur, yalan olur. Muhakkak ki demişimdir. Çünkü çok bunalımlı bir.
Yani işte Allah'ın takdirini itiraz ihtiva gibi edebilecek bir şey. Sözlerden sakınmak lazım. O yüzden lev diyor. İbn-i Mesud Radyant'tan gelen hadiste lev, yani keşke, keşke şöyle olsaydı, şöyle olsaydı şeytanın ameline kapı aralar diyor. Hadis-i şimdi böyle olunca bu ayrı bir veçi işi. Öbür taraftan kabristana gidip ölüyle konuşmak, işte dertleşmek, bir şeyler
yani ünsiyet etmek kabirde. Bu faydalı da bir şeydir. Ölümü hatırlamak açısından faydalı da bir şeydir. Fakat manevi yardım istemek, ondan bir şey beklemek, bu da tevhidi bozan bir unsur.
Ben gittiğim zaman, şimdi sizinle nasıl sohbet ediyorsam, ben kendi kendime konuştuğum zaman ondan da cevabını alıyormuş gibi
bunu yani pek çok sahabe tabiin de yapıyordu yani söylediğin şeyi.
Şey olarak söylüyorum, hani sahibi falan değil de nasıl söyleyeyim, kendime bir rahatlayacak bir yer orası. Ben şimdi Eyüp'le konuştuğum zaman Eyüp bana akıl vermeye kalkıyor. Ondan sonra ben anlatacağım şeyi de anlayamıyorum. Ama oraya gittiğim zaman rahat rahat dökülüyorum. O yani dediğim hani bize şey meselesi var yani medet umma, gerçi medet umma değil de ne bileyim gittiğim zaman sıkıntılar atıyorum hani yanlış bir şey mi yapıyorum açısından sordum ben şimdi.
Yani ölülere bir tasarruf yetkisi itikad etmediğin için inşallah bunda bir sakınca yok. Bilakis teşvik edilen bir şeydir yani ölümü hatırlamak için kabirleri ziyaret etmek, yalnız erkeklere, kadınlara değil. Çünkü ziyaret eden kadınlara lanet geliyor. Kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah rahmet etsin diyor.
Bununla ilgili bir hadis veyahut da hadis ayet.
Bu hadis mi söyledim?
Çünkü ben bayağı bir zamandır götürmüyorum. Evde bayağı bir sıkıntı oluyor da. Ha, ben hadisi bildiğim için değil. Hadisi bildiğim için değil de sen ne yapacaksın orada diyor. Gidip ağlayacaksın, geleceksin diyor. Bunu onlara anlatmak önemli olan.
Şeyde Türkçe bir kitap tercüme edildi. Şeyh Elbani yani son dönemin müceddidlerinden birisi. Yani sünnetleri ihya etmede en büyük çabası olan alimlerden birisi. Allah rahmet eylesin. Tahsir-i Sacit diye bir risalesi vardı. Kabircilin sakıncaları adıyla Türkçe tercüme edildi. Orada kabirlerle ilgili hadisleri tek tek almış, izahlar yapmış. Kabirlerin mescit edinmenin, türbe yapmanın, işte ziyaret etmenin hükümleri, bununla ilgili şeyler orada detaylı bir şekilde inceleniyor. Buhari ve Müslim yine Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümüne sebep olan hastalığı sırasında yüzüne bir bez parçası örtmeye başlamıştı. Nefesi daralınca bezi açtı ve şöyle dedi: Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle ehli kitabın bu yaptıklarından sakındırıyordu. Böylece böyle bir çekince olmasaydı kendi kabri de açıkta bırakılırdı. Ancak kabrinin mescit edinilmesinden endişe etmekteydi. Yani vefat anında bile ümmetini bununla uyarıyor. Son vasiyetlerinin birisi bu. Müslim'in Cündep bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayetine göre şöyle anlatmaktadır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın vefat etmeden 5 gün önce şunları söylediğini işitmiştim. İçinizde benim bir halilim bulunmasından Allah'tan sakınırım. Halil yakın dost anlamında. Allah İbrahim gibi beni de halil edindi. Ümmetimden kendime bir halil seçseydi Ebu Bekir'i seçerdim. Dikkat edin. Sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescit edinirlerdi. Dikkat edin. Kabirleri mescit edinmeyin. Bunu size yasaklıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son anlarında kabirlerin mescit edilmesini yasaklamış ve aynı bağlamda böyle bir iş yapanlara lanet etmiştir. Yanlarında mescit yapmaksızın kabirler yanında namaz kılmak da aynı kapsama dahildir. Kabrinin mescit edilmesinden endişe etmekteydi sözünün anlamı bu şekildedir. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri çevresinde mescit inşa etmiş değildirler. İçinde ya da üzerinde namaz kılınmak istenen ya da namaz kılınan her yer mescit olarak adlandırılır. Nitekim bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı buyurmuştur. Bu hadisin başka bir şeyinde detaylı geliyor. Yeryüzü mescit kılmıştır, iki yer müstesna. Kabirler ve hamamlar hariç. Evet. İmam Ahmet Ceyyid isnatla, yani iyi, sağlam bir isnatla İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten merfi olarak şu rivayete yer veriyor. İnsanların en şerlileri hayatta bulundukları sırada kıyametin koptuğu ve kabirleri mescid edinen kimselerdir. Yani kıyametin üzerine kopan insanlar insanların en şerileri olacak. Ve kabirleri mescit edinenler de bunlar gibi en şerli insanlardandır.
Kafirlerin üzerinde kopardı ya kıyamet.
Evet.
İşte en şerliler.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözleri niyet sahih olmakla birlikte salih bir zatın kabri yanında içinde Allah'a ibadet edilen mescit inşa edenlerle alakalıdır. Yani bugün öyle bir beladır ki çeşitli yerlerde gördük. Caminin ortasında sanduka var.
Ufarranda var.
Hacı Bayram'da kıble tarafındadır bu evet. Şey.
Hacı Bayram'da, Ulu Cami'de, Bursa Ulu Cami'de.
Taceddin'de kıbleye mi geliyor bilmiyorum. Taceddin Sultan dedikleri bir yer var.
Sağa geliyor hocam.
Sağ tarafa mı geliyor?
Sağ tarafa geliyor.
Şimdi sağında olsa bile müşkülat var. Çünkü orada Taceddin Sultan yatıyor diye orada namaz kılmaya ayrı bir fazilet. Çünkü biz Sufi iken bunu yapardık. Bursa'da ben özellikle Emir Sultan Camisi'nde kılmak için evet. Özellikle aradım buldum. Bayağı da uzak bir yerdi bizim askerlik yaptığımız yeri. Aradım buldum özellikle orada kıldım. Nasılmış manevi havası işte şöyle manevi havası falan filan dediler. Hiç de alakası yok. Ya başta evet nasıl kılıyorsan orada da. Bazıları böyle psikolojik şey yapıyor, tamam mı? Diyor ki mesela Ahmet el-Rufai'nin işte kabrine girdiğin zaman ve Abdülkadir Geylani'nin kabrine girdiğin zaman öyle bir maneviyat sarıyor ki seni, işte şöyle oluyor böyle oluyor. Bunu evet. Böyle yerleştiriyorlar. Ondan sonra da diyelim ben gidiyorum ya, ben o manevi havayı hissetmesem de vatandaşa hissetmiş gibi anlatıyorum. Niye? Hissetmediğim zaman bende bir eksiklik var zannedecekler. Böylelikle psikolojik bir şey olmuş oluyor.
Evet. İster istemez insan kendi kendine bir baskı yapacak.
Çünkü öyle bir zat ki cümle alem kabul etmiş bunun evliyalığını.
Evet.
Sen oradan manevi bir feyiz alamıyorsan demek ki var seninle bir sakatlık.
Yani.
Gidi bir...
İster istemez.
Şey düşünmesini sebep oluyor. Senin kalbin bozuk. Gibi.
Gibi.
Heykel ve anıtlar hakkında getirilen yasak ve bu konudaki şiddetli ifadeler yine bu hadislerden anlaşılmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuya aşırı derecede verdiği önem, ashab-ı kirama konuyu daha önce açıklamış ve daha sonra vefatından 5 gün önce yine tekrarlayarak yukarıda geçen sözlerini söylemiştir. Daha sonra da bu sözleriyle yetinmeyerek daha şiddetli ifadeler kullanmıştır. Lanet etmek gibi. Demek ki artık Allah Azze ve Celle nasıl gelecekten pek çok şey Peygamber Efendimiz'e gösterdiği gibi şu hadiseleri gösterdi ki imam önlerinde arkasında cemaat tavaf ediyorlar kabir. Televizyonda çok gösterdiler böyle şeyleri. Tavaf ediyorlar resmen. Kabe'yi tavaf eder gibi tavaf ediyorlar. Şimdi bunlar yerleşti.
Bunları gördük evet.
İşte kısmet açmacılık, işte derslerde başarı kazanma falan filan gibi vaatlerle iş o hale geldi ki Hristiyan kilisesine adam Hristiyan Azizi diye inanılan kimselere medet istemeye gidiyor. Oradan işte dilek anahtarı mı ne alıyorlar, bir şeyler İstanbul'da alıyorlar.
Var ya,
şimdi öyle. Artık bu iş cehaletin mazeret olmasını da geçti. Çünkü insan ne kadar zır cahil olsa artık yani bir Hristiyan kilisesinde medet ummanın da yasak yanlış bir şey olduğunu artık idrak etmesi lazım yani. Bunlar cehaletten de öte apaçık kafirdir bu insanlar yani.
İstanbul'da nerede bir Allah, sinagog var Allah ya, işte buradan otobüsten götürmüşler ya bir zaman öyle televizyonda
söylediğiniz
mi? Buradan derken Ankara'da
televizyonda gösterdiler ya. Müslümanım diyen insanlar akın akın oraya gidiyor.
Sinagogu diye bayağı bir
şeyden dolayı seyretmiyoruz.
Yeter ki birilerine işte şöyle yapan kısmet açılırdı. Hemen hurra.
Yani. Batıla karşı kapılarımız her zaman açık.
Evet,
her zaman açık. Çünkü niye cehalet, bilgi yok.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha kendi kabri ortada mevcut değilken bile böyle bir eylemde bulunmayı yasaklamıştır. Yahudi ve Hristiyanların peygamberlerinin kabirlerine karşı takındıkları tutumun ne olduğu ifade ediliyor. Bu yaptıklarına karşılık Resulullah tarafından lanetlenmeleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavrı ile amacı bizlerin de bu tür bir tehlikeye düşmememiz için dikkat çekmek istemesidir. Kendi kabrinin açıkta bırakılmamasındaki illet, sebep de anlaşılmış oluyor. Kabirlerin mescit edinilmesinin ne anlama geldiği, kabirleri mescit edinenlerle kabirler yanında dikilip duranlar birlikte zikredilmiştir. Böylelikle şirke kapı aralayan nedene de işaret edilmiş olmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 5 gün önce yapmış olduğu konuşmasında en şerli bidat ehli olan iki taifeye reddiye bulunmaktadır. Hatta bazı ilim ehli Rafizi, Şii ve Cehmi olan bu taifeleri 72 fırka içerisinde görmemektedirler. Çünkü onlar kafirdir. Şirkin zuhuruna ve kabir perestliğe sebep rafiziliktir. Çünkü kabirler üzerine ilk defa mescit inşa edenler bunlardır. Şiiler yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm hastalığında ne derece sıkıntı çektiği. Şimdi bir önceki konuya hemen bir ilave yapalım. Hani ilk kabirciliği baştan rafiziler, yani bugünkü Şiiler dedik. Dergah meselesi tasavvuf tarihinden araştırın. Yani bırakın ilmi eserleri de tasavvufçuların kendi kabullerindeki şeye bakın. İlk dergah nasıl kurulmuş? Bir Hristiyan'dan örnek alıyor Sufi'nin birisi. Bakıyor ki Hristiyanların züğüt için çekildikleri bir ibadethaneleri var. Bu da diyor Müslümanların da olsun diyor. Böylelikle cami ve dergah gibi bir ayrım söz konusu olmaya başlıyor. Al sana bir işte ümmet arasında bir parçalanma daha.
İstersiniz.
Şimdi Alevilere atıyoruz diyor. Bunlar da bizimle beraber atıyor. Kardeşim onlar cemevi varsa senin de dergahın var.
Yani.
Ha cemevi ha dergah.
Sonuçta onların da cemevinde yaptığı, senin dergahta yaptığı
zaten,
da aynı.
Aleviler zaten tarikattan başka bir şey değil ki. Şimdi Türkiye'ye, Anadolu'ya ilk gelen Bektaşilerin şeylerini bunlar işte soydan gelen bir hal almasına sebep olmuşlar. Diyelim evet. Bir köy komple Bektaşiymişti. O soydan gelenler de nasıl bugün işte anasından babasından doğan Müslüman kabul ediliyor. Onlarda da anadan babadan doğan Bektaşi kabul ediliyor. Evet. Değişen bir şey yok. Bektaşilikte Alevilikleri açıkça ortadadır ama diğerleri Sünniymiş gibi görüntü vermeye çalışırlar. İşlerine girdiğin zaman onlardan da daha ileride kızılbaş oldukları ortaya çıkıyor. İnan şu Alevi köylerinden daha beter bir haldedir. İtikat bakımından. Bugün bir Alevi'ye git sor. İşte senin deden şöyle tasarruflarda bulunabilir mi? Sana manevi yardım yapar mı? Olur mu öyle şeydir? Kabul etmez. Şeyh Bağlılarına sor. Peygamberden bile üstündür onlara göre. Allah tarafından kendisine bahşedilen halillik ikramı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a halil olmasının sevgiden daha üstün olduğu, yani bu halillik muhabbetten de daha ileri bir şey. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın en faziletli sahabi olduğu anlaşılıyor burada. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliğine işaret edilmesi söz konusu. Yine aynı konuda biraz daha detaylı bir durum var. Kısaca onu da okuyalım inşallah. İmam Malik'in Muvatta'da rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ım kabrimi ibadet edilen bir put haline dönüştürme. Allah peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen kavme şiddetli öfke duymaktadır, gazap etmektedir. İbn-i Cerir, Süfyan, Mansur, Mücahit senediyle yer verdiği rivayette Mücahit, İmam Mücahit bizzat İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Kur'an tefsirini baştan sona dinlemiş. Peygamber Efendimiz'in işte İbn Abbas'ın ondan öğrendiği, bu da ondan öğrenmiştir. Tefsir konusunda tabiinin imamlarından birisidir. Kendisi diyor ki İbn Abbas'tan Kur'an tefsirini dinlerken, yani ondan Kur'an dinlerken her bir ayeti soruyordum. Sormadan geçmezdim. Diyen bir zat. Lat ve Uzza'yı gördün mü? Necim suresinin 19. ayetine Efera aytumul late vel uzza ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Ayette bahsedilen put, lat ve uzza müşriklere kavut ufalayan biri idi. Kavut burada açıklamamış da yağlı ekmek dağıtan birisiymiş. Yani hacılara yağlı ekmek dağıtan birisiymiş. Ölünce müşrikler tarafından mezarına gidilip gelinerek bağlılık gösterilmeye başlandı. Bu rivayet sahih bir rivayet. İmam Taberi bu ayetin tefsirinde bu rivayeti naklediyor. Ebul Cevza radıyallahu anh de İbn Abbas radıyallahu anh'dan Lat hacılara kavut ufalardı görüşünü nakleder. Bu da Buhari'de gelen bir rivayet. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eden kadınlara, kabirleri mescit edinenlere ve oralarda kandil yakanlara lanet etmiştir. Az önce söyledim Salih Bakır. Evet. Bunu Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, İbn-i İbben, Hakim rivayet etmiş. Bu hadis şuraya kadar sahih. Yani oralarda kandil yakanlara lanet etmiştir İbaresine kadar sahih. Başka yollarla geliyor. Yalnız oralarda kandil yakanlara ibaresi sahih bir senette gelmiyor. Yani bu hadisin birden çok rivayet yolu var. Kandilden bahseden zayıf bir ravi sadece. Öbür sahih olarak rivayette bulunan güvenilir zatlar kandil yakanlar ibaresini bu hadiste zikretmiyorlar. Dolayısıyla oraya kadar olan kısım sahih bir rivayet. Bu durumda kabirleri ziyaret eden kadınlar, kabirleri mescit edinenler bu hadis-i şerifte lanetlenmiş oluyor. Burada putların neler olduğunun açıklanması var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye döneminde gönderildiği Arap müşriklerinin yapmış olduğu fiil Lat ve Uzda ve Menat ve Hübel diye dört tane büyük zat yaşamış, salih bir hayat yaşamış ve onların evliyalığına inanmışlar. Sonra Amr bin Luhay el-Huzayi putçuluk görüyor. Onların adına heykel dikilmesini görüyor. Hristiyanların başka yerlerde bunları yaptığını görüyor. Bunu tutuyor. Araplar arasında bunu yaygınlaştırıyor. Ben orada onların böyle yaptığını gördüm, biz de yapalım. Eğer bu dinde yasaklanmış olmasaydı resim heykel, bizden de yapan çok olurdu. Yasaklanmasına rağmen yapanlar var. Ama bak İbn Abi geçmişinden anlatıyor. Ben diyor girip çıkarken selam verirdim diyor resmine.
Şeyhlerin resmi şöyle kapıdaydı. Girip çıkarken cıplak neyim demezdim artık. Hani olur ya, çekiniyor adamlar resimlerde. Girerken böyle çıkarken
ters rabıta yapmalarının böyle amacı da odur. Her an şeyhin seni gördüğünü hatırlaman diye öğretirler. Öyle yani sen bunu sürekli böyle düşüneceksin. Her an seni şey görecek. Allah zaten görüyor. Niye şeyi
düşünmemizi
niye Allah'ı düşünmeyin ben? Allah görüyor beni ama şeyhe öyle bir görme yetkisi verirse Allamul Guyub olan, Semiyun Basir olan Allah'ın sıfatlarını şeyhe vermiş oluyorsun. Bu rabıtanın neticesi budur.
Evet.
İşte böyle tehlikeli bir yolu var. Sonucu var rabıtanın. Yahu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak ihsanı tarif ediyor. Diyor ki sen diyor onu görmesen de onu, o seni görüyor. Her an bunu hissetmendir diyor. İhsan budur diyor. İman ve İslam'dan da öte, yani kişiyi takvada ilerletecek bir sebepten bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen bunun içini boşaltıyorsun, onun yerine rabıta koyuyorsun. Bu rabıta yoluyla ilk önce sen işte fenafir şeyh olursun. Ondan sonra fenafir rasul olursun. Ondan sonra fenafillah olursun. Yahu Allah Resulü herkese fenafillah olmayı tavsiye ediyor o zaman. Niye yolu uzatıyorsun? Eğer dediğiniz doğruysa. Niye yolu uzatıyorsun? Yani diyeceğimiz şu. Onlar Mekke müşrikleri İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzerindeydiler. Hak bir dinin kalıntıları üzerindeydiler. Zamanla bir takım bidatlerin ve delilsiz bir takım amel edişlerin yerleşmesiyle aynı günümüzde olduğu gibi bir takım salihlere bulundukları mertebeden fazla mertebeler yüklenmiş, onlar adına bir takım inançlar beslenmiş, onların manevi bir takım gözetim sahibi oldukları, kainatta tasarruf sahibi oldukları, gıyabında bunların kendi hallerinden haberdar oldukları, onların Allah katında dereceleri olup onları vesile ederek istemedikçe Allah'ın bize icabet etmeyeceği, çünkü bizim günahkar kulları oluşumuz gibi sebeplerle bunların put edinilmesi. İşte put edinmek budur. Evet. Bizim insanlarımıza bunu bahsettiğin zaman, put dediğin zaman bu kavramın ne olduğunu anlamıyorlar. İbadet dendiği zaman ibadetin ne demek olduğu anlaşılmıyor. İbadet denince zannediliyor ki hacdır, zekattır, namazdır, oruçtur. İbadet çok şumullü bir kelime. Kulluk. Allah'ın hakkını gözetmek demektir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını yerine getirmek demektir ibadet. Ve kulların dünyada bulunmuş gayesi de Ahzab suresinin 72. ayetinde beyan edildiği üzere biz emaneti yerlere, göklere, dağlara arz ettik. Bunu insan yüklendi diyor. Evet. Bu emaneti yüklenmek demek yeryüzünde Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının hakim kılınması demek. Her bir insan bununla mükellef. Allah'ın emrinin ve yasaklarının hakim kılınması. Her birimiz boşa değil, bilakis bu sebep için. Bu emaneti yüklenmiş olarak dünyada bulunuyoruz. Ve yine Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Ancak Allah'a ibadet etmek, Allah'a ibadette hiçbir şeye ortak koşmamak ve yaptığın her şeyin ibadet olması anlamında bu. Bu yüzdendir ki yemen ibadete dönüşebiliyor, içmen ibadete, tuvalete girmen çıkman ibadete dönüşebiliyor, banyo yapman, gusletmen, eşinle münasebetlerin bile ibadet kavramı içerisine dahil olabiliyor. Şimdi yeme içme ibadet mi olur? Olur. Yemek içmek fıtrat gereğidir. Bundan bir sevap alamaz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyorsa ki besmeleyle yiyin, sağ elinizle yiyin, sağ elinizle verin, sağ elinizle alın, şeytan sol eliyle verir, sol eliyle alır demek. Bu ne büyük bir hadis-i şerif bakın. Şeytan sol eliyle alır, sol eliyle verir diyor. Siz diyor sağınızla alın, sağınızla verin diyor. Allah'ın hakkını orada eda etmek, sağ ile alıp sağ ile vermektir. Sol ile yaptığın zaman bunu şeytana veriyorsun demektir. Yine bir kimse besmele çekmeden yemeğini yerse şeytan ona ortak olur diyor. Evet. Bakın bunlar şirke götüren çok küçük şeylerdir. Her Allah'a isyan içeren her bir şeyin arkasında ucundan şirk vardır. Şirke götürür insanı. Bu yüzden yasağın büyüklüğüne, küçüklüğüne, haramın büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmayın da kime karşı isyan edildiğine bakın diye güzel bir söz vardır. İsyan kime? Yasağın küçüklüğüne, büyüklüğüne şey yapma. Yani Allah bunu yasaklamış ama bu o kadar önemli bir şey değil derse evet, insan hayatta bulmuş gayesi olan imtihanın en önemli sorularından birisini kaybeder. Davut ile Calut meselesinde inananlara falanca yerden, dereden geçerken oradan su içmemeleri emrediliyordu. İçse ne olurdu? Ama Allah öyle emretmişti. Belki içip içmemeleri çok önemli bir şey değil. Ama onlar sırf Allah'a o kadarcık bir itaatle zafer kazanmalarına bir şeydi, o vesileydi. İşte bizim bugün yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmak için her şey Allah-u Teala'nın bize vaat ettiği şeylerin yerine gelmesi için de birer sebeptir. Ama biz bunları terk ettiğimiz için ümmet bu halde. Lübnan bu halde, Filistin bu halde, Afganistan, Azerbaycan, Irak, hakeza diğer yerler de öyle. Hala da pek ders almış değiller yani. Koskoca Yusuf el-Kardavi gibi ilim sahibi insanlar bile diyor ki bizim diyor Filistin'le İsrail arasındaki Yahudilerle savaşımız diyor akide savaşı değildir diyor. Biz diyor topraklarımızı vermeyiz onlara. Bizim savaşımız bu diyor. Yahu bizim topraklar ne veremediğimiz var ki? Bizim topraktaki amacımız Allah'ın dininin hakim kılınmasıdır. Hı. İnancın hakim kılınmasıdır. Onlar inanç için savaşıyor. Evet. Sen istediğin kadar toprak için savaş. Onlar inanç için savaşıyor. Evet. Onlar bunun adına haçlı seferi diyor. Kutsal topraklar arz-ı mevut diyor Yahudilerde. Evet. Sen istediğin kadar biz inanç için savaşmıyoruz de. Onlar galip gelmeye devam eder. Çünkü onlar inançlar için savaşıyor. Sen inanmadığın bir şey yani, için savaşıyorsun. İnancın gereği olmayan bir şey için savaşıyorsun.
Bunlar şöyle bir şey aşıladılar ya, toprak için, namus için, şu için, bu kardeş, için savaşan şehitler ya.
Şimdi öyle bir şey ki bayrak, bak ezan dinmesin bayrak inmez. Bugün bayrağı kutsal hale getirdiler. Evet. Bayrak karşısında saygı durmak şirktir.
Tabii canım.
Hele özellikle bir küfür sisteminin simgesi ise dükkanına bile asamaz. Resmi tatil günlerinde bile asman caiz değil. Kafirlerin korkusuyla. Yani öyle bir şey ki Allah'a, dinine, peygamberine sövülüyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Trabzon'da birisi bayrak indirmiş. Neredeyse linç edecek bir. Din nerede? Evet. Allah'ın hakkı nerede o zaman? Yani meseleler, bizim hayatımızın meseleleri o kadar şey ki ve bir o kadar da kaybımız var ki çok okumamız lazım. Çok öğrenmemiz lazım. Çünkü eksiğimiz çok.
Çok.
Açığı kapatmamız lazım. Hayatımızda her tarafta müzik ses. Her tarafta fotoğraf. Bunlar artık şey meseleler, tali meseleler haline geldi. Resim olan, canlı resim olan bir yere girmen caiz değil. Müzik. İşte sen dinlemesen, sen çalmasan, ha komşun düğün yapıyor, sesi sana geliyor.
Sesi sana geliyor.
Sen ondan belki mesul değilsin kasten yapmadığın için ama niye uyarmıyorsun? Ya da niye uyaramıyorsun? Uyarma vesileleri niye kapalı? Uyarsan da fayda etmeyeceği belli. Ama niye bu hale geldi?
Evet.
Evet, şimdi oldu hocam.
Hadi onu uyaramıyorsun. Kendi çoluk çocuğuna senin ne faydan oldu? Dinini anlattın mı? Veyahut da kendi nefsine anlattın mı bunu? Ömer radıyallahu anh bugün Allah için ne yaptın diye her gün kendisine sorardı. Biz biraz daha geniş alalım bu işi. Bugünü bırakalım. Ömrümüz boyunca ne yaptın Allah için? Günahları sayarsa dünyalar tutar. Saymakla bitiremez. Ama hiç onları saymak işimize gelmez. İşte şurada şu kadar namaz kıldım. Şurada işte şöyle Allah'ı zikrettim. Şurada şunu yaptım. Bunlar hoşumuza gidiyor.
Onu saymak da basit çünkü azınlık da.
Yani.
Gerçekten var. Yani onu saymak basit, azınlık da işime o gelir.
Öyledir.
Yani bir şey olarak şöyle döküp şöyle önüme serdiğim zaman ben kendi açımdan konuşuyorum. Günahları saymak işime gelmez. Niye? Dünyaya geldiğim günden bu tarafa belki dünyanın iki katı, üç katı günahım var.
Yani
ama
şimdi
sevaba geldiğini de onu saymaya kalsam hayrını saymaya kalsam hemen bir saat sürmez hemen.
Allah
o da riyadır diye işte.
Yani
sevip razı i̇şte olduğu görelim. Amellere muvaffak kılsın. Razı olmadığı her türlü şeylerde de bize fırsat vermesin inşallah. Şimdi gerçekten şu hayatın şuurunda olmamız lazım. Biz şimdi verdiğimiz örnek bir Ömer radıyallahu anh bugün Allah için ne yaptın diye nefsini hesaba çekmesi nefsinin meselesidir. Biz ümmet için de ne yaptık? Biraz da bu da bizim üzerimize şey. Yani bu bir sonraki adım ama biz nefsimizi bir kere ihmal etmişiz. Bir de ümmetin vazifesi var üstümüzde. Aslında ikisi de yine bir arada yürütülebilir. Şimdi insan nasıl yaşarsa o hal üzere ölür. Ve nasıl ölürse o hal üzere haşredilir diyor bak. Gerçekten önemli şeyler var. Şeyh Kahtani diye bir zat bir konferansında şöyle anlatıyor. Tabi bu imamlık vazifesi de yapıyor. Ölü de yıkıyor haliyle. Kimisi diyor öldükleri zaman diyor yani kötü sona uğramanın alametleri olarak diyor. Kimisinin ölüsünü yıkarken bembeyaz ten olmasına rağmen cildi simsiyah hale dönüyordu diyor. Kimisini evet. Diyor sağ elini yumardı böyle diyor. Açmak nasip olmazdı. Kimisi diyor elini avretine sokardı çıkaramazdık diyor. Kimisinin diyor şeyinden fercinden sanki yan kızgın şiş batırılmış gibi çıtırdama sesleri geliyor. Kızartma sesleri evet. Geliyordu diyor. Ve bir tane örnek veriyor. Birkaç tane örnek veriyor da şimdi bir kere diyor ölüyü yıkıyordum diyor. Bembeyaz adam diyor simsiyah hale geldi diyor. Hemen diyor korktum diyor o anda diyor. İçime bir korku girdi. Hemen dışarı fırladım diyor. Baktım orada dikilen bir adam gördüm. Sen bu ölünün yanında mısın? Dedim diyor. Evet diyor. Babası sen misin yoksa diyor. O da evet diyor. Bu çocuğun durumu ne böyle diyor. O da diyor ki o diyor namaz kılmazdı. O zaman diyor git ölünü yık kendini yıka diyor. Git ölüne kendini yıkayın diyor. Ondan sonra başka bir hadiseden bahsediyor. Bir kere diyor bir cenaze defnetmiştik diyor. İşte elimin çamurunu toprağını yıkayım diye orada uğraşırken birden bir cenaze getirdiler o esnada diyor. 3-4 kişi. Geldiler bana dediler ki işte sen bu defin işini, kabre indirme işini, işte kerpiçle örülmesin falan biliyorsun. Biz bu işleri bilmiyoruz, güzel yapamıyoruz dediler. Bize yardım et dediler diyor. Neyse ben diyor onların yardım etmek için şey yaptım. İki kişinin arasından işte naaşını aldım diyor. Kabre indim diyor. Bayağı da bir ağırdı diyor. Koydum diyor. İşte güzelce de bağladım falan, yani lahit kıbleye dönecek şekilde. Evet. Lahdini yaptım diyor. Kerpiç almak için kalktım diyor. Dönme baktım ki diyor, yüzü kıbleden dönmüş adam diyor. Ben diyor buna hayret ettim. Tekrar çevirdim diyor. İkinci kerpiç almak için kalktım diyor. Dönsem ne görsem diyor, gözünden, ağzından, burnundan kan akmaya başladı diyor. Korktum diyor. Artık diyor ayaklarım tutmaz oldu diyor. Hemen oradan çıktım diyor. 20 gün kadar umreye gittim. 20 gün kadar diyor rüyalarıma bile girdi bu diyor. Unutamadım diyor. Şimdi bizim dünyada yaptığımız iyi ya da kötü şeyler ölüm anında bizi bulacak. Biz hiçbir zaman hayırlı bir gidişata sahip oluşumuza sevinmemeliyiz. Ve kötü bir haldeysek de bundan ümitsizliğe düşmemeliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kişi diyor ucunun nereye vardığını düşünemedi, bilmeden bir söz söylerle de onunla cehennemin dibini boylar diyor. Yine Allah'ı razı edecek bir söz söyler, ucunun nereye vardığını tayin edemez diyor. Allah ondan razı oluverir diyor. Cennetliklerden olur diyor. Şimdi Allah-u Teala'dan korku ve ümit konusunda, azabından korkmak ve rahmetini ummak konusunda böyle eşit bir şeye sahip olmamız lazım. Allah'ın bize yüklediği vazifelerden kusur yapmamamız lazım. Gerçekten ölüm anında o imanı kaybetmek çok kötü bir hadise. Bakın Abdurrahman bin Avf gibi bir sahabe, cennetle müjdelendiği halde Ümmü Seleme validemize geliyor, diyor ki işte ben diyor şu sahabelerin en zenginiyim diyor. Ve bunun beni fitneye düşürmesinden korkuyorum diyor. Ümmü Seleme de diyor ki doğru söylüyorsun diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyordu diyor. İşte ondan ayrılmadıkça beni göremeyecekler vardır dedi diyor. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh kalbi adeta kopmuşçasına dışarı fırlıyor. Ömer radıyallahu anh'la karşılaşıyor. Ne oldu diyor. Durumu söyleyince o da içeri giriyor. Allah aşkına söyle diyor. Ben de onlar arasında var mıydım diyor. Yani böyle böyle saydı kimse arasında ben de var mıydım diye Ümmü Seleme'ye soruyor. Ömer radıyallahu anh. Hayır ama diyor senden sonra kimseye güvence veremem diyor Ümmü Seleme radıyallahu anh. Yine sır emini Huzeyfe radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz münafıkların listesini vermişti. Ömer radıyallahu anh sürekli sorardı. Allah için söyle ben o listede var mıyım diye. O da hayır sen yoksun ama senden sonra kimseye söylemem diyordu. Onlar böyle endişe içerisindeydiler. Bizler ise bugün iki rekat bir nafile namaz kılıversek kendimizi sanki insanların en abidiymiş gibi nefsin, şeytanın herkese oynadığı bir oyun bu. Aynı şey bizde de olduğu zaman bunlara aldanmamamız lazım. Biz bir kere doğru, hadiste mesela şey buyuruyor. Kim güzelce abdest alır, güzelce sevabını, karşılığını Allah'tan bekleyerek abdest alır, namaz, iki rekat namaz kılarsa onun geçmiş günahları affolunur diyor. Ne güzel müjde. Ama o namazı bakalım Allah kabul etti mi?
İşte yani.
Bu yüzden ölçülü düşünmemiz, ölçülü itikad etmemiz, ölçülü amel etmemiz gerekiyor.
Az yapıp öz devamlı.
Az ve devamlı ve ilim üzere. İnsanlar sadece Fatiha suresini düşünüp idrak etseler öyle çok hikmetler var ki sadece son ayetlere bakın. Gayr-ı mağlubi aleyhim veled dalin ayeti. Ey Allah'ım bizi gazaba uğrayanlardan ve sapıtanlardan eyleme dediğimizde ilim sahibi olup da ilmiyle amel etmeyen Yahudiler gibi gazaba uğrayanlardan etme bizi ya Rabbi. Ve bilmeden cahilce ibadet ederek sapıtan Hristiyanlardan eyleme diyoruz. Bu bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin orta yol üzere olması gerektiğini, bilerek az da olsa bilerek amel etmesi gerektiğini, bilmeden amel etmemesi ve bildikleriyle amel etmemek gibi bir çukura düşmemesi gerektiğini ortaya koyuyor ve şöyle de bir işarette bulunuyor. İki şart vardır Allah katında amellerin kabul olması için. Birincisi Allah'a halis kılınması, Allah için olması. Yahudiler bildiği halde amel etmediğine göre Allah için değil. Burada Allah için olmayan bir şey var. Allah için olması. İkincisi de ilim üzere sünnete uygun amel etmek. Bu iki şarttan biri yerine gelmeyince Allah katında makbul değil. İnsanlar bu hususta şaşkınlığa düştüğü için hakkı, doğruyu tespit edemiyorlar. Bakıyorlar ki şu çok namaz kılıyor, şu çok oruç tutuyor, şunun ibadetten benzi sararmış. Ama bakıyorsun ki sünnete uygun muamele ediyor, itikad düzgün mü? Bunlara hiç bakan yok. Veyahut da şu havada uçuyor, şu şöyle işte su üstünde yürüyor gibi hasletle bir insanın faziletli olduğunu, dolayısıyla o faziletli olunca onun yaptığı her şeyin de doğru olduğunu, öyle yapmak gerektiğini zannediyor insanlar. Halbuki senin Kur'an gibi bir ölçün var, apaydınlık, hakkımı bir kitabın var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu hadisleri var, sahih hadisleri var. Ama İsrail kireci varmış harçta derler ya, her noktaya bir çare bulmuşlar.
Evet.
Bizim ümmetimizin Yahudileri de var öyle. Kur'an'dan hadisten uzaklaştıran. Sen Kur'an okuma, hadis okuma, ilmi var neyine yetmiyor
evet.
gibi. Şimdi ilmi halden okumaya biz karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz husus ayet ve hadise zıt olan bir şey ve delilsiz amel etmek. İnsanlara ilk önce öğretilmesi gereken şey, öğrenmesi gereken şey Kur'an'dır, sünnettir. Senin hak bir ölçün olacak ki o hakla göre şu haktır, şu batıldır diyebilirsin. Turnusol kağıdı vardır hani. Suların kalitesini tespit için evet. bandırırsın, mavi olur, yeşil olur. Ona göre renk değiştirir, kirecine göre, kloruna göre. İşte bizim kitap ve sünnetimiz, sünneti bilmemiz de böyledir. İşte falanca zat o turnusol kağıdını dokunursun yeşile döner. Falanca zat ona dokunursun maviye döner. İşte bu ölçü bu. Evet. Kitaba ve sünnete uyan, haktır uymayan da Allame-i Cihan olsa hiç umurunda değil kardeşim. Allah'ın emri ve yasağı bir tarafa, falanca hazretleri bir tarafa. Çünkü Allah'a rağmen, Allah'ın emri ve yasağına rağmen bir hazret inanılan kimse, kutup, ahtap inanılan bir kimse bu emre, bu nehye muhalif bir şey yapılıyorsa ben onu yorumlamam kardeşim. İşte bunun bildiği vardır. Allah buna özel bir şeyler vermiştir gibi bir şey. Bir yoruma gidemem. Bu Allah'a...
Onu da şu zamanda çok yaşıyoruz. Bazı toplumlarda falan duyuruyor. İşte ya şu adam işte camiden çıkmaz falan bir zamandır okur. Bu adam iyi bilir.
Avluya gibi adam ya.
Bu adam iyi bilir. Ben buna her zaman için karşı olmuşumdur. Hatta babamla da evden kovma derecesine tartıştım ben bu konuda. Bir düğünle ilgili bir sorun vardı. Ben de dedim ki araştıralım ya, bunun aslı var. Yok dedi ya. Falanca adam dedi camiden çıkmıyor dedi. O adamdan iyi mi bileceksin sen dedi. Ya baba o adam kimin nesi? O da senin gibi insan. Sen de camiye gidiyorsun. Sen de camiden çıkmıyorsun.
O da gökten zembille inmedi. Ben de gökten zembille inmedi. Yani. Yani öyledir. Yani
işte diyorum ya.
Şu şeylerde dar çerçevede bak dergahlarda sen şeyhten takvalı olamazsın. Sen şeyhten iyi bilemezsin. Niye ki? O gökten zembille mi indi ya?
Allah Allah.
Ben niye ondan takvalı olamayayım?
Olmuyor Allah.
Veyahut da niye ondan daha iyi bilemeyim? Allah dilediği yere koyar ilmi. Dilediğini has kılar diyor Allah Teala. Ebu Hanife'nin öğrencileri, Hanefi izliyorlar. Ebu Hanife'nin öğrencileri genç yaşlarında, 18-20 yaşlarında Ebu Yusuf, ben sana katılmıyorum. Delil böyle diyordu. İmam Muhammed, ben ikinize de katılmıyorum. Böyle diyordu.
Vay anasına be. Allah Allah. Hocam savun hocam. Ağzına
ben
sağlık.
İçmeyeyim onu ya. Ne o, değiştirdin mi?
Değiştirdim bana abi. Bu 300 bin lira karlı.
Yok öbür günün çok kötüydü ya. Mahvetti beni ya.
Açma bir. Çıkın çıkın içine.
Bugün Hüseyin'in oraya gittik. Oradan çıktık. Oradan ayrıldık.
Yani hakkı kişilerle değerlendirmeyin. Kişiler hak ile değerlendirin diye bir ölçü var. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ya, siz diyor ehline bakarak hakkı bulmaya çalışmayın.
Hakkı
bulamazsınız. Ehlini tanıyarak hakkı bulmaya çalışırsanız hakkı bulamazsınız. Önce siz hakkı tanıyın, hakkın ehlini de tanırsınız. Evet. Çok yani bizim anladım için düstur olacak bir söz. Düşünenlere. Bakın ilk dersimiz bizim Kur'an olması lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk vahiy ne? Oku. Yaratan Rabbin adıyla oku. okul dendiği zaman ne okunacak? Allah'ın kitabı okunacak. Evet. Dolayısıyla bir çocuk da aklı bir şeylere temyiz etmeye başladığı zaman ona ilk okulacak şey Kur'an'dır, evet, mealidir. Kur'an-ı Kerim'le bir haşır neşir olsun. Anlamasa da bir okusun. Evet. Anlar o. Bir takım şeyler çözer.
Biz de okuyoruz.
Furkan Ali Tut'ta ne diyor? Furkan Tut.
Yani Kur'an-ı Kerim'i terk etmek hakkında sadece Furkan 30 değil, pek çok ayetler var. Yani bazı insanlar öyle sözler söylüyor ki cahilliğine veriyoruz. Allah'a resmen kafa tutmak anlamına gelir bu sözler. Mesela diyor ki biz diyor Kur'an'ı anlayamıyoruz diyor.
Allah,
Allah Teala bak anlayasınız diye diyor. Apaçık ayetler indirdik diyor. Ve anlayamayan kimselerin ancak münafıklar ve müşrikler olduğunu, kalpleri perdelenmiş olan bu kimseler olduğunu söylüyor.
Ayetler.
Bundan Allah'a sığınırız.
İşte bunu anlayabileceğiniz bir şekilde indirdim derken Allah, sen diyorsun ki ya o Allah dostu, o evliya, onu biz anlayamayız, onda başka hikmetler vardı diyor, üstünü örtüyoruz.
Ben yani anlamadığım şeyden mesul değilim.
Evet.
Değil mi?
Allah'ın kitabını anlayacağım ben. Şunları anlayamayacağım. Ha? Ben...
Veyahut da onların zoru ne de anlaşılmaz konuşuyor.
Evet. Yani bir maksat aramak lazım bunda.
Ya mutlaka.
Bunda muhakkak bir maksat aramak lazım. Yani
ben şurada Burhan abiye şöyle göstermek varken niye böyle gösteriyorum acaba? Zorum ne benim?
İşte yani bir maksat aramak lazım diyorum ya.
Yani sahabeler, Peygamber Efendimiz hiçbir zaman böyle ucu ihtimalli olan şeyler söylemezlerdi. İşte şöyle anlarsam böyle, böyle anlarsam böyle gibi şeyler, ifadeler kullanmazlardı.
Şu zaman şeyler, bazı kişilere, genelde çevremdeki bayanlara Kur'an okuyorlar da derim. Okuyorsunuz da ne anlıyorsunuz? Ben bunu hep sorarım bak. Özellikle Hüseyin'in annesine, onun karşısında Hıdır amcanın hanımı var, Rabia teyze, bilirsin Eyüp Sen'inler. Onlara özellikle derim ya, okuyorsunuz tamam, Allah kabul etsin. De ne anlıyorsunuz? Bana kızıyorlar.
Mustafa'nın anasını.
Ne anlıyorsunuz dediğim zaman bana kızıyorlar.
İçeride mi oldu bu?
Halbuki çıktı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözü yine. Anlamadan okumada hiçbir hayır yoktur diyor.
İşte yani ben onu diyorum. Özellikle bak ben babamla da çok tartıştım. Ben Kur'an okumuyorum diye babam bana çok kızardı. Hatta çok dövmüştür beni. Baba anlamıyorum, bilmiyorum ne dediğini. Ne dediğini bilmiyorum. Şimdi ben bir İngilizce bilmiyorum ben. İngilizce kitabı alayım. Okuyabildiğim kadar okuyayım. Ama ne dediğini, bana ne anlattığını...
Karşıdaki sana İngilizce bir soru sorsa cevap veremedikten sonra ne anlamayı...
Mesela yerim? Buna en güzel bir örnek, Ankara'da bir abim var benim. Sizlerden iyi olmasın. O şeye gitti.
Olsun canım, iyi olmaz.
Hacca gitti. O da biraz bu konularla bayağı haşır neşir. Ya dedi, orada dedi, Kur'an-ı Kerim'de dedi, bizler için müjdeli bir haber okunuyor diyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bizler için müjdeli bir haber okunuyor diyor. Buna sevinmemiz gerekir diyor. Bir bakıyorum diyor, millet ağlıyor diyor. Hocanın diyor ses tonuna ağlıyor diyor. Ya bu bana diyor saçma geliyor diyor. Bu gerçekten de öyle. E şimdi bilmediğin bir şey yaparken bilmiyorsun ne olduğunu, iyi mi kötü mü? Nasıl davranacaksın?
Şimdi imamın birisi böyle vaaz verirmiş. Adamın birisi de ağlar dururmuş. Bir o adam ağlarmış. İmam da kasıldıkça kasılırmış, abandıkça abanırmış vaazına. Dışarı çıkınca yanaşmış adama. Amca demiş, herhalde vaaz çok etkiledi seni demiş. Yok be yavrum, benim senin dediğini dinlediğim mi var demiş. Sen konuştukça sakalın titriyor. Geçen benim sevdiğim bir keçi vardı. O öldü, o aklıma geliyor, onu alıyorum demiş. Yani bu da onun gibi bir şey.
İşte onu diyorum. Ben kendim için söyleyeyim. Ben Arapça az da olsa okuyabilirim yani, okurum da. Ama meali okumak Arapça okumaktan daha çok zevk veriyor.
Şimdi anlayarak okumak, anlamadan okumaktan daha hayırlı
yani,
ve daha sevaplıdır.
Şu
okuduğun bak Arapça kelimelerin her harfine de sevap alırsın. O ayrı mesele. Ama asıl olan anlamaktır. Anlamaktan sonra okuman çok bir şey yok.
Yani ben bunu, bizim o evin yanında mescit var. Biliyor musun mescidi? Bizim evin yanında bir mescit var. Orada bir kurslar, oraya gidiyorlar, mescide gidiyorlar. O gün hocayla karşılaştık. Benim kız işte Kur'an'a geçmiş de Kur'an-ı Kerim falan aldım. Hocaya gittim dedim ki ya bana Kur'an aldırdınız dedim. Şimdi dedim bu çocuk bu Kur'an'ı okuyacak dedim. Ne anlayacak? Bunu dedim mealini versem dedim. Mealini göndersem. Mealini okusa dedim. Daha iyi değil mi dedim. Biz Arapça öğretiyoruz. E tamam Arapça öğretiyorsun. Amenna güzel. Sen alfabeyi öğrettin mi ona elifbayı öğret. Tamam. Bundan sonra da Kur'an-ı Kerim'de ne dediğini, ne olduğunu öğrensin. Yok. Sen böyle şey, ne fesat düşünüyorsan gönderme çocuğu. Artık çocuğa da diyemedim. Gitme diye. Hevesli çünkü.
Gitsin abi. Bunu var mı? Olur, olur, olur inşallah.
Allah ya sen.
Evet. Şu konuyu inşallah kısa bir bölümle bitirelim.
İbadetin ne olduğu açıklanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meydana gelmesinden endişe duyduğu şeylerden Allah'a sığınması. Peygamberlerin kabirlerinin mescit edinilmesi konusunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bağlamda zikretmiş oluyor. Allah'ın şiddetli öfke duyduğu yine bu işe. Önemli bir nokta olarak en büyük putlardan biri olan Lat'a nasıl ibadet edildiğinin bilinmesi. İlk önceler Lat'ın salih bir insan kabri olduğu. Lat isminin o kabirde metfun şahsın adı olduğu ve bu isimle anılmasının nedeni. Yani oradan bir fazilet umma niyetiyle onun kabrine gidip gelmeye onu put edinmek diyor bak.
Ayet.
Hadisler. Kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet edilmesi, kabirlerde kandil yakanlara lanet edilmesi diyor ama bu zayıf olduğu için orayı geçiyoruz. Salih kimselerin kabirleri yanında yapılanların neler olduğu bu hadislerde net olarak ortaya çıkıyor. Kabirler yanında yapılanlar meşru ve gayrimeşru olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Meşru olan kısım şari'nin yani Allah'ın izin verdiği ve meşru kıldığı kabir ziyaretidir. Özel bir yolculuğa çıkılmadan ve şer'i biçimde yapılan ziyarettir. Meşru biçimde yapılan ziyarettir. Müslüman kabri sünnete uygun olarak ziyaret eder. Kabirlerde metfun bulunan tüm Müslümanlar için ve özel olarak da kendi akrabalar, tanıdıklar için dua eder. Onlar için dua edip af, mağfiret ve rahmet dilemekle ihsanda bulunmuş olur. Yalnız Müslümanlara bağışlanma dilenir. Kafirlere dilenmez. Ayet açıkça yasaklıyor bunu. Aynı zamanda sünnete uymak, ahireti hatırlamak, ibret ve ders almak nedeniyle kendisine de iyilik etmiş olur. Gayrimeşru olan kısım ise haram ve şirke vesile olarak görülen türü kabirlerle teberrükte bulunmak. Kabirde yatanlara, yatanlarla Allah'a tevessül etmek, kabir yanında namaz kılmak, kandil yakmak, üzerine yapı inşa etmek, kabirler ve mevtalar hakkında ibadet derecesine varmayan türlü aşırılıklar sergilemek de bu kapsamda değerlendirilir. Büyük şirk olarak görülen türü, kabirlerde yatan ölülere yalvarıp seslenmek, onlardan istigasede bulunmak, dünyevi ve uhrevi ihtiyaçların giderilmesini onlardan istemek gibi hususlar da büyük şirk kapsamındadır. Putperestlerin yaptığı da bundan farksızdır. Böyle bir davranış sergileyenin kabirdekilerin bu işi tek başlarına yapabileceğine inanması ya da Allah ile arada aracılık yapacaklarına inanması arasında fark yoktur. Çünkü müşrikler şöyle diyorlardı. Onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Cümer 3. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Yunus 18. Asıl failin Allah olduğunu bilip kabir ehlinin fayda ve zarar vermede bağımsız olduklarına inanmadan kendilerine dua etmenin küfre neden olmadığını söyleyen, onların Allah ile yapılan dualar arasında aracı olduklarını kabul eden küfre düşmüş olur. Bu tür iddiada bulunan kitap ve sünnette bildirilenleri ümmetin icmağını yalanlamış olmaktadır. İster aracı olduğuna isterse bağımsız olduğuna inanarak Allah'tan başkasına dua edip seslenen kimse her iki durumda da küfre ve şirke düşer. Bu mesele dinde zaruri olarak bilinmesi gereken konulardandır. İnsanda hakkı batıldan ayırma melekesi olan Furkan'ı kazandıran bu açıklamalara önem verilmelidir. Dile getirilen bu ıslah nedeniyle hakkı bilip yolundan yürüyenler dışında birçok kimse fitneye düşmektedir.
Bunda şimdi sonunda şey diyebilir miyiz? Şimdi bir cenazemiz oluyor, defnediyoruz. mezarını yaptırıyoruz. Ama mermerden, ama demirden, ama ahşaptan bir şekilde mezarı süslüyoruz. Ben öyle söyleyeyim. Bu da aynı şey değil mi?
Caiz değil.
Değil mi? Şimdi, aynı şey. Yani şimdi, sonuçta mezarı üstüne çatı örtmek yerine
evet. Ebul Heyyac el-Esedi'nin rivayet ettiği hadiste Ali radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh Yemen'e yerden yüksek ne kadar kabir varsa onları düzlemek üzere ve ne kadar resim suret varsa onları tahrip etmek, yok etmek üzere göndermişti diyor. Hı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi böyle olunca sünnetteki uygulamaya baktığınız zaman bir balık sırtı şeklinde hafif bir yükselti evet. Kabirlerde sünnet olan bu. Onun dışında bir şey yok.
Bu da sadece mezarın yeri belli olsun amaçlı.
Yani belli olup olmaması da çok şey değil.
Yani.
Ben taş dikerim, ondan ehlimi bulurum diyor Resulullah Efendimiz. Sadece taşını.
Anlattığınız, bulunuz derse ben onu çıkardım. Yani bizim şu anda mezar yaptırmamız bile caiz değil.
Tabii ya canım.
Yasaklar var bu konuda. Hatta kireçlenmesini yasaklandı diyor.
Evet. Ama şöyle bir şey var, yani kireçlenmesinin yasaklandığına dair ben de bir şeyler duydum, kulak dolgusu ama bazılarının kireçle defnedildiğini
nasıl yani
duydum. Yani toprak kabul etmiyormuş, kireçle defnediliyormuş falan filan gibi.
Hatta bilmiyorum da bunu... toprağın kabul etmemesi hadisesi, mesela İmam Kurtulbi tezkire diye ölüm, kıyamet, ahiret ile ilgili ve kıyamet alametleri ile ilgili bir kitabı var. Orada şöyle bir hadise anlatıyor. Kendi bizzat arkadaşı Ebu Abdullah el-Kasri diye bir arkadaşı varmış. Bu İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da yöneticilerden birisini vefatı sebebiyle onun cenazesini defnetmek istiyorlar. Bir tane kabir kazıyorlar. Büyük bir yılan çıkıyor karşılarına. Hemen kapatıyorlar. Başka bir yerden açıyorlar. Aynı yılan yine karşılarına çıkıyor. Tam diyor 30 sefer denendi bu diyor. Hı. En sonunda diyor aralarında dediler ki bu işin başka çıkar yolu yok. Gömün gitsin diyorlar. Ve yılanla beraber onu gömüyorlar diyor. Hı. Kabrinde yakalayan bir şey bulur. Yine bir tanesi vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına yalan söylemişti. Bunu kabir kabul etmiyor, toprak kabul etmiyor, dışarı fırlatıyor cesedini.
Vahiy katipliği yapan birisi var.
İşte vahiy katipliği yapan zaten.
Üç kere gömüyorlar.
Üç kere, üç seferde de toprak dışarı fırlatıyor.
Müslümanlar çıkartmıştır diye şey yapıyorlar biliyor musun? Üçüncüde daha derine gömüyorlar. Kimsenin çıkartamayacağı
şey. O zaman yani öyle bir şeydi çünkü o da bu bahsettiğim işte o Kıbrıs köyü tarafında bir tarikattan, dergâhtan falan bahsetmiştim ya. Onlardan duyduğum herhalde ben buna benzer bir şeydi. Oradan duydum herhalde.
Şimdi sekerat-ı mevt yani ölüm sarhoşluğu denen hal pek çok kimsenin dünyada yaptıkları şeyler konusunda imanlarını kaybetmelerine sebep olur. Mesela en çok da bidatçiler bu konuda vartaya düşer. Yani o şey esnasında, ölüm hali esnasında perde açılıyor ya artık, yaptıklarının yanlış olduğunu görüyor. Allah'ın gazaplı olduğunu görüyor. Bu sefer de inandığı her şeyin batıl olduğuna inanıyor bu sefer.
Evet.
Çünkü hakla batıl karışık inandığı için bu sefer hak inandığı şeyleri de reddetmek durumunda kalıyor. Öyle çok kimseler anlatılır. Kendisine tevhid telkin edildiği halde namaz ehli, cami, mescitte namaz, cemaate devam eden namaz kılan birisi olmasına rağmen la ilahe illallah de denilir, istemiyorum diyor. Allah'tan kork diyor, bak diyor, şu diyor, seninle beraber okuduğumuz musaf diyor. Reddediyor. Bu halde ölen çok insan olmuş. Yani o ölüm anında perdenin açılması, bunlardan birisi de İbnül Farid'dir. Vahdeli vücutçulardan birisi. Muhyiddin Arabi ekolünün önde gelen temsilcilerinden, sufilerin çok aşırı bir hürmet ettiği şahıslardan birisi. Kabe'de hac eden hacılara dönün bakalım sığırlar dönün gibisinden dalga geçer. Kendisi vahdet-i vücut makamda olduğu için değişik itikatlara sahip olan birisi ölüm anında perdenin açıldığını görüyor ve orada bir şiir söylüyor. Kendisi şair zaten. Şimdi tam aklımda değil de yani o anda işte perdenin bir an aralanıp kendisine hak ile batılı, daha doğrusu hakkı orada görünce nasıl pişman olduğunu, hatta bu pişmanlığı hakka bile, hakka inanmaktan dolayı da pişmanlık derecesine geldiğini, o anda o küfür üzerine ölüyor. Yani gerçekten bizim hayattaki davamız şirkin gizlisinden de açığından da, yine aynı şekilde nifakın gizlisinden de açığından da uzak durmak, bundan sakınmak, bunun vesilelerinden sakınmak ve imanı bu şekilde sağ salim öbür tarafa götürmekle. Yani bu, önümüzde bir yolculuk var, ahiret yolculuğu. Biz dünyalık bir yolculuğa azıksız çıkmayız. Bir takım tedbirler almadan çıkmayız. İnsanın esas yolculuğu işte bu ahiret yolculuğudur. Biz sadece ölüme değil, ölümden sonrasına iman edenleriz. Bizi ateistlerden ayıran şey bu. Ölüm yok oluş değil. Bilakis asıl hayat ahiret hayatıdır. İster cehennem olsun, ister cennet olsun. Sonsuz olan hayat orası. Bu dünyayı rüya gibi görmek zorundayız. İnsan rüyasında kendisinin kral olduğunu görse neye yarar? Köle olduğunu görse neye yarar? Bundan uyanış varsa rüyadan mesul olmazsın ama bu dünyadaki, bu dünya rüyasından mesul olacaksın. Kral iken yaptığından da, köle iken yaptığından da mesul olacaksın.